Ayrım 45. İkinci madde. Duyguların paylaşılması. Kişi hissettiği endişelerini, korkularını, üzüntülerini, sevinçlerini, coşkularını eşiyle paylaşmalıdır. Duygular paylaşılmalıdır. Paylaşılmadığı zaman duygular dinamit gibidir. Nasıl patlayacağını kimse bilemez. O yüzden duygularınız da aynı düşüncelerinizin paylaşılması gibi paylaşmalısınız. Özellikle sevginin sık sık ifade edilmesi ve gösterilmesi çok önemlidir. Ben seni seviyorum demek çok önemli bir şey değildir. Söylenmediği zaman bu bir boşluk yaratır. Ama söylendiği zaman çok şey doldurmaz. Ama sevginin gösterilmesi daha çok önemlidir. Duygu ve düşünceleri birlikte değerlendirmekte fayda vardır. Bunları kötü de olsa, iyi de olsa, kızdığınızda da, üzüldüğünüzde de, mutlu olduğunuzda da paylaşın ki o duygular doğru bir şekilde anlaşılsın. Erkek hasta. Burada benim eşimde fark ettiğim çok önemli doneler var. Kolay söyleyemiyorum. Çünkü bu tür bir modelleme görmedik. Tabii ki ben de buna inanan ve tekrarlayan, bunu yenmeye çalışan, doğrusunun böyle olduğuna inanan bir insanım. Ben yaptığım hatalardan dolayı böyleyim. Artık çok kolay söylüyorum. Hatta oğluma, ben sana seni sevdiğimi söylemiş miydim oğlum diye sordum. Hayır deyince, o zaman ben seni çok seviyorum diyorum. Şimdi ona gösterebiliyorsam, eşime karşı da çok rahat söyleyebilirim. Ama geçmişte bunu gösterememenin sıkıntılarını yaşadık. Bunu anlatmak istedim. Terapist, anladım. Ama şunu da unutmayın. Bu çocuk yarın karısı ile evlenip gidecek. Siz baş başa kalacaksınız. Çocuk aile için önemlidir, doğrudur. Ama siz kendinizi severseniz çocuğa büyük iyilik etmiş olursunuz. O çocuğun neye ihtiyacı var? Koşulsuz sevgiye ihtiyacı var. Ama bunun kadar ihtiyacı olduğu bir şey daha var. İyi bir anne-baba ilişkisine ihtiyacı var. Bunu veremediğiniz zaman isterseniz ölümüne sevin. Bir işe yaramaz. Bayan hasta, hem bireysel olarak hem ikili olarak oğlumuz bizi mutlu görmek istiyor. Terapist, aynen öyle. Yani bu çocuk sizin iyi bir ilişkiniz olduğunu hissedip birbirinizi sevdiğinizi görmek istiyor. Bakın çocuğunuzu hiç sevmeyin. Ona hiç sevmiyorum deyin ama birbirinizi çok sevin ve birbirinizi çok sevdiğinizi gösterin. Bu çok daha makbul. Çünkü öbür türlü annem beni seviyor. Bunu görür, bilir zaten. Ama annesini ve babasını birbirini sevdiğini ve bu sevgilerini birbirlerine gösterdiğini gören bir çocuk, daha sağlıklı bir kişi olarak hayata adım atar. Öbür türlü bir tarafı kör kalır, topal kalır. İleride de benim hastam olur. Açık bu. O yüzden ben karı kocaya diyorum ki önce birbirinizi sevin. Ama bundan önce daha büyük bir sevgi var. Neydi o? Bayan hasta, kendini sevmek. Terapist, kendini sev. Sen kendini sevmezsen ne çocuğunu ne eşini sevebilirsin. Kendini seveceksin, ardından eşini seveceksin, ondan sonra çocuğunu seversin zaten. Bunları yapamadınızsa gerisi yalan. Sahte ve yalan. Kendini sevmeyenin çocuğunu sevdiğine inanmak zordur. Çünkü seviyorsa zaten ona daha iyi model olması gerekir. Model olamıyorsa da yalancı bir sevgisi vardır. Tabii bunları bilerek yapıyorsa sıkıntı var demektir. Bilmeden yapılan hiçbir şey suç değildir. Erkek hasta, kesinlikle. Terapist, o zaman diyoruz ki önce kendini, sonra eşini, sonra çocuklarını seveceksin. Bayan hasta, oğlumuzun babası ile benim fiziksel temasımıza, bedensel iletişimimize çok şiddetli tepkisi var. Terapist, o ödipal çatışma. Bayan hasta, abartmış durumda. Benimle yatacak kişi de o, bana iltifat edebilecek kişi de o. Terapist, oğlunuzun sınırlarını net olarak çizeceksiniz. Sen çocuksun, biz anne babayız, karı kocayız. Biz beraber yatarız. Senin artık bir odan var. Sınırların bu. Bunu veremezseniz yarın sertleşme ve erken boşalma problemi olan takıntılı bir çocuk olabilir. Ne ekerseniz o biçilir. Bir erkek erken boşalıyorsa annesine çok yakındır. Babası zamanında dışlamıştır. Bayan hasta, ilginç. Terapist, ilginç ama hakikat. Üçüncü madde, çocukların geleceği ile ilgili ortak kararlar alabilme. Çocuğun sorumluluğunu ortak paylaşabilmedir. Çocuk benim değil, senin de değil. Bu çocuk bizim. Benim kadar senin, senin kadar benim. Sevgisi de, yükü de benim ve senin. Birlikte, bizim. O zaman bununla ilgili her türlü sorumluluğu paylaşacağız. Ve bunun geleceği ile ilgili de aramızda mutabakat olması lazım diyen çiftle de bu konuda bir sıkıntı olmaz. Koca, ben çocuğumu TED Koleji'nde okutacağım. Karısı, normal lisede okusun diyorsa bu bir kavga nedenidir. Mutabakat şart. Baştan şartları koymak gerekir. Nedir bu şartlar? Eğer maddi şartlarımız iyi olursa güzel bir kolejde okutabiliriz. Yoksa devlet okulunda okuturuz. Ona alacağımız kılık kıyafet marka olmak zorunda değil ama pazardan da olmayacak gibi. Cep telefonunu 8 yaşında alacağız gibi. Okula ben bırakıyorsam okuldan da sen alacaksın gibi. Tabii burada anne ve babanın iş durumuna göre şartlar olgunlaşır. Ali Bey'in sorumluluğu az, Ayla Hanım'ınki çok olabilir. Bu dış şartlara göre, sizin aranızdaki uzlaşmaya göre değişebilir. Ama bir mutabakata varıldığında o mutabakattaki koşullara herkes uymalıdır. Uyulmadı mı kavga çıkar. Çünkü verilen sözler tutulmadı mı ilişki bozulur. Ama söz verene kadar konuşun, tartışın ve şartları olgunlaştırın. Tartışmaktan ve konuşmaktan korkmayın. Uzlaştığınız andan itibaren gelecekteki sorunların oluşmasını engellemiş olursunuz. Çocuk da bilir sınırlarını. Yatak odamız mahremdir, özeldir. Çocuk giremez. Ne işi var çocuğun koynunda gibi durumlar olamaz. Bunun gibi maddeler net olmalıdır. Dördüncü madde, ekonomik konularda mutabakat. Kişi pahalı bir cep telefonunu eşine sormadan alırsa bu kavga nedenidir. Pek çok ailede ekonomik konularda şöyle bir mutabakat vardır. 100-200 lira çok önemli değil ama 1000 lira tutarında bir harcama yapılacaksa eşin de onayı alınmalıdır. Bu, sana değer veriyorum, sen benim için önemlisin. Bu ikimizin bütçesi, biz birlikteyiz. Sensiz bir karar veremiyorum. Senin onayın önemli mesajıdır. Ya da sen onay vermeyeceksen olmayacak demektir. Bir mutabakat şart. Erkek hasta. Bizim ekonomik anlamda sıkıntılarımız var ya da yok. Şeyle ilgili, yani uygulamamızla ilgili. Ben daha eşimle çıkarken bile bazı yerlerde hesabı bölüşüyorduk. Yani işte yarısını o ödüyordu, yarısını ben. Ama çalışan bir insan olarak ben kendimi yediremiyorum tabii. Ben ekonomik olarak daha iyiyim, o öğrenci. Gittiğimiz yerlerde ben ısmarlamak isterdim. Ağırlıklı olarak da böyle uyguluyordum. Bayan hasta, ayakta durmalıyım. Tek başıma. Erkek hasta, evet şimdi evlendik, çalışmaya başladı eşim. Herkesin aileye katkısı oldu. Yalnız bizim ortak havuzumuz hiç olmadı. Herkes bireysel takılıyor. Evet, eşim kesinlikle savurgan değil. Düzgün şeyler almaya çalışıyor. Almak istediğini de alır. Bana danışma olayı da oluyor. Yanımda olmasa da oluyor. Ben bunu alacağım diyor. Zaten büyük meblağlar olunca ben de soruyorum. Mutlaka böyle bir şey var karşılıklı. Ortak olmasa da ama bu beni aslında içsel olarak rahatsız ediyor. Bütçeye gerçekten zarar veren tipler var. Sınırsız harcayanlar var. Terapist. Kötü bir örnek. İyileri de var. Erkek hasta. Bunun harcamalarda azaltma ile veya arttırma ile ilgili bir yanı yok. Bu tamamen hani bizim ortak bir yaşamımız var, ortak bir ailemiz var, ortak bir bütçemiz var, harcamalarımız da burada. Evet, ikimiz de özgürce yapabiliriz. Kredi kart bazında da diğer şeylerde de. Ama bizim bütçemiz ortak diyemedik şimdiye kadar işin açıkçası. Benim burada çok olmasa da bir şeyim var. Bunun manevi yönünden dolayı. Ben arzu ediyorum, eşime de geçen gün bunu söyledim. Biz bazı şeyleri çözersek, yapacağım şeylerden bir tanesi de bu. Yapacağım şeyler derken, fikir vererek, fikir söyleyerek, hayır ben bunu böyle uygun gördüm, öyle olacak diyen ve olaylara böyle yaklaşan bir yapıda bir insan değilim. Ekonomik konular konuşulduğu için, benim rahatsız olduğum bu konuyu dile getirmek istedim. Terapist. Anladım. Bazı çiftler geliyor mesela. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Çiftlerden birine siz ev arkadaşı mısınız diye sordum. Yok dedi. O zaman neden ev arkadaşı gibi takılıyorsunuz dedim. Hiç bu zamana kadar fark etmedik, böyle düşünmedik dedi. Dedim ki evlilik öyle bir şey değildir. O da arkadaşlığı değildir. Siz buraya gelirken terapi parasını da ikiye mi böldünüz dedim. Evet dedi. Erkek hasta. Bizimki de öyle oldu. Bayan hasta. Farkında olmadan öyle oldu. Erkek hasta, yani kısmen öyle oldu. Terapist, bu durum birlik olamadığınızın bir göstergesi olabilir. Erkek hasta, evet. Terapist, o zaman şöyle sorular sordum. 4 tane soru soracağım dedim. Eşinin yanında osurur musun? Eşinin yanında dışkılar mısın? Eşinin yanında işer misin? Onun yanında burnunu karıştırabilir misin dedim. Bu sorulara yanıtınızın hayır olduğunu görebiliyorum dedim. Nereden bildiniz dedi. Çünkü banyo ortak kullanılan bir yerdir. Hayatta eşim oradan çıkmadan ben oraya giremem. Ben girerken içeri o giremez dedi. Bayan hasta, bu doğru mu yanlış mı şimdi anlayamadım. Terapist, kararı siz verin. Erkek hasta, yani bu zevk, kültür benim daha önce işittiğim ve duyduğu zaman herkesin kahkahalarla güldüğü bir şey. Arkadaşlarımız var, işte soruyor, sen eşinin yanında osurur musun falan diye. kahkahalar falan, yani insanlar yapsa bile yapıyorum demiyor. Burada bir toplumsal ayıp söz konusu. Hani biz yapsak da yapıyorum diyen de çıkmıyor. Terapist: yapamayana gülün arkadaşlar, yapana değil. Bir insan nerede en mahremdir? Bayan hasta: tuvalette. Terapist: işte o mahrem yere kocanı ve karını alabiliyorsan artık onu benimsemişsin demektir. Maddi problemlerin bir anlamı kalmaz. Alamıyorsanız hala ben ve o durumu vardır. Ben ve o olanlar zaten çift olamamış demektir. Erkek hasta: yani çok doğru söylüyorsunuz. Benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi kustuğum zaman onun o şeyin temizlenmesidir. Gözümü karartırım, yaparım. Hem çocuğumda hem oğlumda hem eşimde yaparım ben bunu. Evet, rahatsız oluyorum ama o anlamda değil. Ama yapabilmek yeteneğini ben kendimde görüyorum. Yaptım da yani. Terapist: burada önemli olan onu mahremiyetinize alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Eğer alabiliyorsanız artık senlik ve benlik kalkmıştır. Alamıyorsanız henüz tam olarak bir çift olamamışsınız demektir. O zaman çift olun diyoruz. Bayan hasta: çok iyi düşünmek lazım. Terapist: daha neler düşüneceksiniz? İşiniz çok. Erkek hasta: ben buraya gelirken çok açık olmak istedim. Sizinle konuşurken de eşime söyleyemediğimi size söylemek isterim. Buraya gelirken de madem çok açığım, eşim sık sık dışarı çıkmak istiyor. Onun da çok haklı gerekçeleri var. Sık sık derken istiyor yani, çok normal. Ben de istiyorum ama ekonomik olarak. Bayan hasta: yemeğe çıkmak. Erkek hasta: yemeğe çıkıyorsun. Bu ortak havuz olmadığı için gönüllülük ortadan kalkıyor belki de. Ha, böyle midir diye şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Benim dirençlerim de bu yatıyor mu diyorum açıkçası. Terapist: her şey olabilir. Oturup konuşmanızda fayda var ama olabilir. Bayan hasta: mesela bana şey de çok zor gelmişti. Ücretsiz izin aldığımda 3-4 aylık maaş alamadığım bir dönem vardı. O dönemde eşimin para vermesi çok zor gelmişti bana. Benim hiç alışkın olduğum bir şey değil. Yani hatırlıyor musun? Erkek hasta: evet. Bayan hasta: enteresandı yani. Terapist: bunlar normal şeyler. Bayan hasta: ama bizim bütçemiz diye düşünememekten kaynaklanan bir şeydir bu. Terapist: ev arkadaşınız karı koca değil. Yeni bir kavram çıkarmalı Türkiye'de. Ev arkadaşı çiftler diye. Bayan hasta: sevgiyi temel alan bir ev arkadaşlığı. 5. madde: senin ailen benim ailem meselesi. Mesela yurt dışında böyle bir madde yoktur. Türkiye'de var. Çünkü yurdum insanı adam gibi kişiliğini ortaya koyup bireyselleşemediği için, bağımlı olduğu için annesi evliliğin içine girer, babası yatak odasına kadar girer, her şeye müdahale eder. Çünkü sınırlar belli değildir, ilişkiler vıcık vıcıktır. Eskiden ataerkil bir yapı vardı. Baba mutlak hükümdardı. Bütün herkes onun malıydı. Gelinler, damatlar, herkes maldı. Babanın verdiğiyle yetinilirdi. Herkes bu sistemden mutluydu. Hiçbir problem yoktu. Baba öldükten sonra babanın hanımı otorite olurdu. Anne öldükten sonra en büyük abi otorite olurdu. Sonra aile parçalanıyorsa parçalanırdı. Yeni bir lider çıkar. Ataerkil yapı buydu. Kendi içinde de kuralları vardı. Şimdi modern aileler, eşit haklara sahip çekirdek aileler, karı koca eşit ilişkiler, eşit haklar, yaşadığımız kuşak ortada kaldı. Aslında yaşayan bu kuşak ne ataerkil ne çekirdek aile. Vıcık vıcık ilişkiler, buraya geliyorlar, anlatıyorlar. Senin annen şöyle yaptı da benim babam böyle yaptı da gibi. Senin için annen ve baban artık eskisi gibi değil. Senin artık bir karın var, kocan var. Kocan veya karın senin için her şeyden önemlidir. Anne, baba, karı ve kocanın altındadır diyoruz. Evlilik piramidinde de anne babanın yeri ikinci sınıftır. Hiç uçakta birinci sınıf uçtunuz mu Türk Hava Yolları'nda? Erkek hasta: ben uçtum. Terapist: şimdi birinci sınıf yolcuların içkileri sınırsız olur. Alkollü içkiler verirler. En güzel mini etekli hostesler size hizmet eder. Koltuğunuz rahattır, geniştir. İkram daha iyi. İkinci sınıf yolcular ise öyle değildir. Koltukları dardır, çirkin hostesler vardır. İçki sınırlıdır, alkol verilmez. Kişi birinci sınıf parası ödemişken ikinci sınıf muamele görürse sorun çıkar. Karı kocalıkta da bu böyledir. Kişi evlendiği andan itibaren eşi onun için birinci sınıftır. Kişi de eşi için birinci sınıf olur. Böyle bir anlaşma yapılmalıdır. Eğer kişi babasını eşinin üzerine koyarsa bu kavga nedenidir. Bedeli ağır olabilir. Evlilik piramidi budur arkadaşlar. Birinci sınıf karı kocanın olduğu yer, İkinci sınıf anne baba ve diğer akrabaların olduğu yer ve üçüncü sınıf iş hayatı ve arkadaşlar diye piramit aşağı doğru parçalara ayrılır. Birinci sınıfın haricindeki her yer kendi içinde yer değiştirebilir. Bazen iş hayatı anne babanın önüne geçebilir. Arkadaşlar anne babanın yerini alabilir ama birinci sınıf asla yer değiştirmez. Değiştiği zaman kavga çıkar. Şöyle bir örnek vereyim. Zeynep annesinin, babasının ve Cüneyt'in olduğu bir ortama girdi. Ortamda kimler var? Birinci sınıf bir kişi olan Cüneyt ve ikinci sınıf olan diğer insanlar var. Burada Zeynep'in tavır ve tutumları sistemi belirleyecektir. İlk önce kime gidecek, öpecek, merhaba diyecek? Önce kime çay koyacak? Önce kime hürmet edecek? Eğer Zeynep annesinin babasının yanında Cüneyt'e ikinci sınıf muamelesi yaparsa Cüneyt'in içinde bir kin birikir. Birikmez diyen tıp bilimine aykırı konuşur. İçten içe zamanı gelince ben sana gösteririm durumu hasıl olur. Cüneyt yeri geldikçe kaşının altında gözün var, gözünün üstünde kaşın var diyerek Zeynep'e saldıracaktır. Burada biriktirdiği intikamını öbür tarafta alacaktır. Çünkü burada normal olan Zeynep'in Cüneyt canım hoş geldin deyip öpmesidir. Neden? Cüneyt birinci sınıftır ve birinci sınıf muamele bekler. Ne zamana kadar bu böyle gider? Çocuk olana kadar. Çocuk oldu mu anne baba aşağı iner. En tepeye çocuk oturur. Karı koca ikinci sınıftır. Önce çocuğunu öper sonra karısını öper. Ne zamana kadar? Çocuk evden uçunca sistem tekrar yerine gelir. Ama aileye şu mesaj verilmelidir. Ben evlendim, kendime yeni bir aile kurdum. Bu aile benim için kutsaldır. Bu mesajı verdiğinizde en sevilen damat, en sevilen gelin siz olursunuz. Yine aynı örneğe dönelim. Cüneyt evliliğin ilk yıllarında Zeynep ile babası arasında kalmıştı. Cüneyt babasıyla konuştu. Benim mutlu olmamı istiyorsanız karımla iyi olun. Yoksa beni kaybedebilirsiniz. Çünkü artık benim ailem siz değilsiniz. Benim ailem Zeynep. Bir imza attığıma göre artık sen benim ikinci ailemsin dedi. Sen babanı en son ne zaman gördün? Kardeşlerini en son ne zaman birlikte oldun diye sordu babasına. Şimdi kim var senin hayatında dedi. Babası siz varsınız karım var dedi. Cüneyt baba kusura bakma ben de yeni evliyim. Benim için de artık karım var. Bak sen yıllar sonra bu noktaya geldin. Senin karın ve ben varım değil mi senin için? Ama sen yıllar oldu anneni babanı görmüyorsun. Umurunda da değil. Herkes kendi yaşamını sürdürüyor. Sen şu anda karınla birliktesin. O zaman izin ver. Ben kendi ailemi kurdum. Artık orası benim için önemli dedi. Babası anladım oğlum dedi. O gün bugündür en kıymetli gelin Zeynep oldu. Çünkü Cüneyt baştan sınırlarını net olarak koymuştu. Erkek hasta, evet, bayan hasta, Cüneyt'in çok olgun bir babası varmış, terapist. Ama bakın, buradaki mesele şudur, babalar ilk başta kırılabilir, küsebilir ama doğrusunu bu olduğunu görür ve sonunda hak verir. Gerçek sevgi koşulsuz olandır. Bu durum, Türk aile yapısına çok ters gibi görünebilir ama çiftin özgür olabilmeleri, birey olabilmeleri, kişiliklerini ortaya koyabilmeleri ve mutlu olabilmeleri için evlilik piramidi şarttır. Buradaki sorun, karı kocanın sınırlarını net olarak çizebilmesidir. 6. madde, cinsellik. Cinsel işlev bozuklukları evlilik sorunlarının başında gelir. Erken boşalma, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, sertleşme problemleri bunların hepsi ayrı bir konudur. 7. madde, ortak boş zamanları birlikte ve kaliteli geçirmek. Duvarın sıraları dökülmüştür ama onu sıvatıp boyattığımızda yeni gibi görünür. Bazen evliliğin de sıvası kalkabilir, boyası eskiyebilir. Eğer karı koca boş vakitlerini birlikte ve kaliteli geçirebiliyorsa, haz duyarak, eğlenerek, keyif alarak, o coşkuyu içinde hissedip coşkulu biçimde yaşayabiliyorsa, evlilikte meydana gelen çatlakları tamir edebilir. Mesela birbirinden nefret eden iki insanı bir yolculuğa çıkarın. Bir zaman sonra ya öpüşürler, ya aşık olurlar, ya da çok iyi dost olurlar. Karı koca da öyledir. Birlikte güzel zaman geçirdiklerinde eğlenirlerse, keyif alırlarsa her sorunun üstesinden gelebilirler. Efendim biz o heyecanı kaybettik derseniz, tamam o zaman planlayın, adım adım boş zamanlarınızı nasıl kaliteli geçirebileceğinizi planlayın deriz. İlk 4-5-6 organizasyonu planlı bir şekilde yapın. O zaman keyif alabilirsiniz. Keyif aldıkça da daha fazla birlikte olmak ihtiyacınız ortaya çıkacaktır. Çünkü insanoğlunun en temel özelliği hazza koşmak ve elemden kaçmaktır diye ekleriz. Eğer kişi birlikte olmaktan elem duyarsa birlikte olmak istemeyecektir. Biz birbirimizden uzaklaştık doktor bey, ne yapacağız diyen çiftlerin sayısı her geçen gün artıyor. Niye uzaklaştığınıza bakın diyoruz. Bir elem yaratmışsınız. Birlikte olmak sizin için elem verici bir davranış haline gelmiş olabilir. Haz verici bir davranış haline getirirseniz birbirinize daha çok yaklaşırsınız diyoruz. Evet, çok doğru diyorlar. Çift haz verecek şekilde yeni organizasyonlar yaptıklarında birbirlerinden kaçmak yerine birbirlerine daha çok yaklaşmaya başlarlar. Terapist, şimdi tekrar gözden geçirelim. 1. Duygu ve düşüncelerin paylaşılması, ben dili, sen dili, akıl okuma. 2. Duyguların paylaşılması. 3. Çocukların geleceği ile ilgili ortak kararlar alabilme. 4. Ekonomik konularda mutabakata varma. 5. Aile, senin ailen, benim ailem meselesi ve evlilik piramidi. 6. Cinsellik. 7. Ortak boş zamanları birlikte ve kaliteli geçirmek. İlk 5 madde sorunlu maddelerdir. 6 ve 7. maddeler ise ilişkiyi tamir edebilecek kapasitesi olan maddelerdir. Kitabın sonu. 18 Ekim 2010. Sayfa 354.